La la la la la la. Mamma mia, Wix, Wix, Wix.
Kulis sesleri.
Tiyatro kulislerinde ayaküstü sohbetler.
Kulis sesleri. Kulis sesleri.
Hazırlayan ve sunan Bircan Yorulmaz.
Kulis sesleri.
Merhaba, ben Bircan Yorulmaz. Kulis Sesleri programında bugün Dansöz Kulisi'ndeyiz. Oyunun yazarı ve yönetmeni Şami Yılmaz ve oyuncusu Sezen Keser ile birlikteyiz. Merhaba.
Merhaba.
Merhaba.
Oyundan bahsedelim isterseniz. Önce hikayeden. Dansöz neyi anlatıyor?
Meryem isimli bir dansözün aslında bakışlar üstüne döndükten sonraki yaşadıkları. Temel olarak yaptığımız bir iş bizim için çok değerli ve onu keyifle yapıyoruz. Ama bizim için bu yaptığımız iş bir eziyete dönüşebiliyor diye yola çıktık. Fakat yol üstünde tabii bu mesele daha da derinleşti, daha da farklılaştı. Bakış meselesi daha merkeze geldi. Onun üzerinden tartışarak metni hem Şamil geliştirdi hem sahnede yol aldık. Ama aslında bütün kadınların bildiği, daha doğrusu kendine kadın diyenlerin herkesin bildiği bu ülkede bir bakış meselesi var merkezde ve onun üzerine şekillendi. Hikayemizin kahramanı da Meryem isimli bir dansöz. Aslında bu bakışın çok merkezinde kalan bir iş yapıyor. Dolayısıyla böyle diyebiliriz herhalde.
Evet, ben de bakışı soracaktım. Oyunda böyle bir bakmak, seyirciye de soruyorsunuz. Bakıyorsun değil mi diye. Bir yandan da size bakışlarla ilgili bir konu var. Bir bakmak
aslında
ne anlatıyor?
Aslında bunu sık sık söylüyorlar. Neye bakıyorsun dediğini düşünüyor insanlar.
Evet.
Niye bakıyorsun gibi. Böyle bir soru gibi algılıyorlar onu. Halbuki öyle değil. Bir saptama Meryem'in. Her seferinde diyor ki
bakıyorsunuz. Aslında karşısındakinin baktığını söylüyor.
Aynen o kadar. Yani
soru gibi değil ama.
Böyle insanların kulağında hep bir soru gibi çınlıyor ama o galiba. Evet. Neye bakıyorsunuz gibi bir şeyle tonla. İlginç o mesela.
Peki nedir o bakmak?
Bakmak o genellikte bir şey değil tabii oyunun dünyası içerisinde. Daha çok erkek bakışı üzerine bir oyun bu. Bir erkek bakışı bir kadın bedenini, kadın varoluşunu nasıl çarptı, nasıl deforme eder, onu kendi varoluş kipinden nasıl uzaklaştırır? Bu soruların peşinde bir oyun aslında dansöz. Tabii çok daha genele yaydığınızda büyük bir bakış meselesini de kendi çekirdeğinde taşıyor. Fakat her zaman daha böyle kadınlar ve erkek bakışı arasında gidip gelen böyle kötücül bir enerji var. O enerjinin peşinde olan bir oyun. Dansöz çünkü bu bakışın en çıplak ve en yaralayıcı biçimde kendisini gösterdiği ya da tarif ettiği alan aslında dansözlerin icra ettikleri sahne oluyor her zaman. Yani şimdi telefonu açsam, Twitter'a girsem, işte hashtag olarak dansözü yazsam alt alta bir sürü küfür çıkıyor. Yani oyunun gelen yorumları araştırırken sürekli baktığım için söylüyorum bir taraftan da. Ya siyasetçileri dansözlükle suçluyorlar ya da dansöz gibi kıvırma diyorlar. O kadar çok dansözlük üzerinden dönen şey var ki böyle klişe, hakaret. Böyle bir meslek aslında. Fakat biz oyunu ilk böyle fikri ortaya çıkmaya başladı ve araştırmaya başladığımızda.
Evet, onu da soracağım. Yani neden bir dansözden yola çıktık?
Şimdi zaten nedeni söyledim aslında. Bu bakış meselesinin en çıplak biçimde yaraladığı beden dansöz bedenleri. Ama biz meselenin derinleştikçe şunu da fark ettik bir taraftan. Dansözlük şu anda icra edildiği biçimiyle tarif edilen bir şey değilmiş önceden. Çünkü daha kadının kendi bedenine, kendi hikayesine, kendi bedensel ve ruhsal tekamülüne ilişkin, kendisini gerçekleştirmesine ilişkin bir şey, süreç. Çünkü kız çocukları biraz büyümeye başladıkları bir beden farkındalığı oluşuyor ve o bedeni tanımak için o bedenle kendisi arasında gidip gelen bir çeşit ritüel aslında daha arkaik toplumlara baktığımızda. Haliyle erkek bakışını dışlayan bir pratik var orada. Yani erkek bakışı kendiliğinden biçimde o performans biçiminin üzerine yapışmış değil. Sonrasında bu daha bir gösteri haline geldiğinde, bunun üzerinden insanlar para kazanmaya başladığında, daha böyle her zaman bir erotik çarşıyı var, tınısı var. Çünkü beden dediğimiz şey zaten erotik beden her zaman. Ama başkasının erotik tatmini için icra edilen bir şey değilmiş öncesinde dansöz. Hep daha böyle kadınların kendi hikayeleriyle ilgili bir şeymiş. Onu keşfettik. Bunu keşfettiğinizde şuna çarpıyorsunuz haliyle. Tiyatroya da çok içkin bir mesele, bakış meselesi. Çünkü bir şey bir yere bakmaya başladığımızda artık Sartre olur, Ponte olur, bütün o büyük felsefecilerin aslında gündemlerine aldıkları bir mesele bakış bir taraftan da. Baktığım şey kendi doğasından uzaklaşıyor gibi bir fikir var. baktığınızda. Yani bir taraftan bu süreci araştıran bir oyun. Seyirciyle birlikte.
Evet, yani zaten oyunda şeyi görüyorsunuz aslında. Meryem oynarken, aslında tek başına oynarken daha rahat ve bir yandan da kendini gerçekleştiriyor gibi. Değil mi yani? Peki Meryem'e çalışmak nasıl oldu?
Yani Meryem için dans hiçbir zaman bakış çağıran bir yerden öğrenmiyor Meryem dansı. Yani Hayfa'nın yol göstericiliğinde diyeyim, Hayfa'ya bakarak da öğrenmiyor. Gerçekten sadece kendisinin içinden çıkarıyor o dansı.
Hayfa'nın kim olduğunu yani, söyleyeyim.
Hayfa daha çocuk yaşta annesi Hayfa'ya bırakıyor. Meryem'i aslında kendi başına öğreneceği şeyler bitti diye. Ve Hayfa onun hem yoldaşı oluyor, hem hocası oluyor, hem annesi oluyor aslında, hem arkadaşı oluyor. Çok yaşlı bir kadın, Mısır menşeli bir kadın. Ve ondan öğreniyor oryantali. Ama oryantalin bu kadim köklerinden kaynaklı olarak kimse Meryem'e işte şimdi bunu yapacaksın, göğsün şimdi ileride falan demiyor. Yani iPhone'a diyor ki duracaksın. Yani kendi içinden çağıracaksın, ne çağıracaksan. Ve böyle öğrendiği için de aslında Meryem için dans ederken birilerinin ona bakması ya da bakıp daha sonra şunu şöyle yap demesi çok tuhaf bir şey tabii ki. Çünkü çok kendisi için, kendi içinden çıkardığı bir
onun,
şey.
Onun bakması da tuhaf aynı zamanda. Kendisi de bakması.
Kendisinin de bakması çok tuhaf tabii. Yani onun kurduğu ilişki tamamen kendi içinden belki işte yukarı doğru. Ya da yerin altına doğru. O kadim olan şey neyse çünkü oradan öğreniyor. Dolayısıyla ondan bir şeyler istenmeye başladığında şunu yap, şimdi karşıya bak, şunu şöyle yap dendiğinde bir cehenneme dönüşüyor her şey onun için. Oysa ki yüksek ihtimalle hiç İhsan'la karşılaşmasaydı, yani birkaç kere işte el değiştirdikten sonra pavyon, İhsan gelmeseydi ve ondan öyle şeyler istemeseydi, Meryem belki de mutlu olacaktı. Yani kendi kendine kimseye bakmadan dans edecekti, annesi o gayet gerçekleştirmiş olacaktı o büyük ticari atılımını, kızın üstünden para kazanacaktı ve her şey yolunda olacaktı. Meryem de kendi kendine dans edecekti muhtemelen. İhsan'ın gelmesi, aşık olması, bütün bunlar ve sürekli bir şey istenmesi ondan tabii ki işte bu kıyameti hazırlıyor.
Kulis sesleri.
Tüplü bir televizyon vardı evde. Annem yoksa müzik kanalı açardım. Varsa sesini kapar bakardım. Bir mutfakta bulaşık yıkıyordum. Bir ses duydum. Şurada bir şey titreyip hopladı sanki. Biri tutup çekmiş gibi salona geçtim. Üç kadın şelale bir fonda dans ediyordu. Üçünün de yüzünde kutu peçeler vardı. Klip bitinceye kadar dikildim kaldım orada. Bir şey oldu bana. Bitince de gidemedim ama olduğum yere çöküp bekledim. Bir iki saat aynı klip döndü ya. Bu sefer daha dikkatli baktım. Artık kaçıncı seferde bilmem. Elim kadınların eliyle birlikte havaya kalktı. Sonra tümden de vuruldum. Bir şey oldu orada bana. Kaç yıl geçti hala tam anlamadım ne olduğunu. Hafiflemek gibi değil. O da var ama tam o değil. İşte bir şey oldu işte. Bir iki hafta evde oynadım sonra silah aldım dört duvar arasına. Sokağa taştım. Mahallede girip çıkmadım, yaş almadım, kapı kalmadı. Kim çağırsa ikiletmedim. Oyna diyeni bıktırana, kendimi kovdurana kadar oynadım. Oğlanlar çevir olup alkış tutup onlara da oynadım. Yüzüme bakmayan kızlar bile. Oyna da bir görelim hadi diye sokuldular. En çok onlara oynadım.
Kulis sesleri.
Meryem'e çalışmak yani çok yani harikaydı tabii ki. Çok da zordu. Çünkü bir dansçı nihayetinde Meryem. Yani dansöz ve dansçı bedeninin belli isterleri var oyuncudan. Dansöz diye bir oyun yapıyorsun. Dansöz olman gerekiyor. Uzun süre sadece dans çalıştım. Sonra işte sahneye girdik artık ayaklandık Metin'le beraber. Dans sürekli devam etti. Hiç bırakmadan devam ettirdik o çalışmayı. Zaten bütün dans partisyonları hiç böyle hani sahne duruyor ve işte şimdi oyuncu dansöz olduğu için dans ediyor falan gibi tabii. Girip çıkmıyor. İşte izlediniz siz de şey gibi oluyor yani evet. Hala oyun devam ediyor aslında. Yani Meryem dans etmeye başladığında siz hala oyunu izliyorsunuz. Yani bir hikaye akıyor orada onu hiç bırakmadık. Yani sizin bakışınız hiçbir zaman bir dansözü izliyor bakışına dönmüyor aslında. Hala işte pavyondaki seyircisiniz kodladığımız şekilde ve tiyatro seyircisiniz. Yani ve hikaye izlemeye devam ediyorsunuz. Tabii dansları oluşturmak, onları çalışmak bayağı zor oldu.
Var mıydı daha önce böyle bir deneyim?
Yoktu. Ya bu oyun için çalıştım. İşte böyle 2-3 kere dans dersine gittim. Hoca dedi ki yani kendin çalışman gerekiyor. Bayağı Meryem'in geçtiği yoldan geçtim denebilir aslında. Yani olmuyor, nasıl olacak, nasıl tasarlayacağız da. İşte buraya geldi. çok tabii ki keyif alarak çalıştım yani. Hala da böyle zaman zaman kendi kendime dans ediyorum ve iyileştirici bir şey olduğunu düşünüyorum.
Peki Meryem olmak peki nasıl hissettir? Şimdi Meryem az önce aslında Şamil'in dediğiydi. Yani Türkiye'de bir yandan herkes doğru, her kız işte bir şey dorental oynar küçüklüğünden itibaren. Ama bir yandan da gerçekten toplum içinde çok ötekileştirilir. Yani hafif meşref bulunur, çok iyi gözle bakılmaz. O nasıl hissettirdi? Meryem gibi hissetmek yani.
Yani şöyle... Çok işte şiddet karşıtı bir yerde durmuyor oyun aslında
evet.
Bir taraftan. Ama mesela bizim o şiddet kodladığımız yer gerçekten Meryem'in kendisinden zorla alınan şeyleri aynı zoru kullanarak geri alması gibi. Yani bütün o katliam gerçekten benim için bir dans. Yani Meryem'in o geçtiği cinnet diye tanınıyorlar ama cinnet değil. Çünkü orada gerçekten her şeyi aslında bir yandan da bilerek yapıyor. Yani o kadar süreç içinde o kadar aslında sakat bırakılıyor ki tek tutunduğu şey o kadar zorla elinden alınıyor ya da o kadar değiştirilmeye çalışılıyor ki gerçekten o cinnet, tırnak içinde cinnet dedikleri şey benim için bir haysiyeti geri almak gibi. O yüzden tabii ki çok yani oyuncu açısından çok şey bir şey yani. Bir taraftan yıpratıcı mesela onu düşündüm. Bu şimdi mesela bugün izlediğiniz oyun 47. oyundu galiba. Evet, 47. oyundu. Ve mesela ben şeyi düşündüm 4-5 oyun önce. Yani bu oyun bana ne yapıyor? Çünkü oyuncuya da çok fazla şey yapan bir oyun. Yani bir kadınım, Türkiye'de yaşıyorum. Bakış denen şeyle sürekli muhatabım. İşte bir sürü benim de travmalarım var, irili ufaklı, birçok kadın gibi. Ve böyle bana da bir şeyler yaptığını, onu çok tanımlayamıyorum ama gerçekten bir taraftan hani tırnak içinde iyi hissettiriyor yani Meryem olmak. Bir taraftan da tabii ki çok zor yani onu taşımak. Yani psikolojik açıdan bahsediyorum.
Kulis sesleri.
Efendim o sabah benden kalan tek şey sensin dedi bana. Sanatımın mahremini onun mahremi bilecekmişim. Yemin ver dedi, yemin verdim. Size yeminimi nasıl bozduğumu anlatayım. Ama polis geldiğinde olursa. Arkada leşini serdiğim şerefsiz değildi benim sevdiğim Murat diyeceğim. Murat temiz oğlandı diyeceğim. Ben beyaz gömlekler giyerdi. Kendi yıkar kendi yıkılardı diyeceğim. Dorbuk acıydı. Versene.
Kulis sesleri.
Seyirci tepkileri nasıl peki?
Çeşitli.
Çeşitli. Şimdi düşündüm ya biz oyun çıktığında yaklaşık bir 20 oyun her oyun sonrası söyleşi yaptık. Yani bunu kalan seyircilerle bunu hep yapıyoruz zaten ekip olarak.
Genelde. Nasıl oluyor genelde?
Yani şunun peşine düşmüştük aslında. Seyirci normal tiyatro seyircisi olarak kodlanmıyordu. Bir pavyonun müşterisi olarak kodlanıyor. Ve sürekli güzel. Olarak sahneden gelen bir psikolojik bir baskı da var bir tarafıyla aslında. Çünkü sizin bakışınız bana bunu yaptı diye o bunu geniş bir hikaye olarak önüne seren bir şey var. Dansöz var. Ve haliyle biz hep şunu düşündük. Yani biz bu oyunda insanların hiçbir zaman düşünmeyi bırakıp bütünüyle o Meryem'in onları çağırdığı yerde kaybolmasını istemedik aslında. Haliyle bütün o bakış meselesi seyirciyi ne kadar kilitliyor, ne düzeyde düşünmeyi bırakıyor. Yani aynı zamanda böyle neredeyse grafik bir şiddet de akıyor oyunun içerisinde. Aynı biçimde bunlar da bizim çok tedirgin olduğumuz yerlerdi. Bunlar olsun istedik ama seyirci hiçbir zaman işte bunların şiddetiyle kendisini geri çeksin ve oyundan kopsun, oyunun dünyasından ve düşüncesinden soğusun istemedik. Biraz bunun peşindeydik aslında. Bunu sormak istiyorduk seyirciye. Söyleşilerde hiç kimse oradan tümüyle koptuğunu söylemedi aslında. Evet. Galiba bir düzeyde şeyler içine giriyorlar ama o mesafeyi de her zaman koruyorlar. Çünkü oyun bir taraftan tiyatral de bir oyun. Tiyatro sahnesindesin, bakış üzerine bir mesele var. Oyunu bir katmanını soyduğunuzda aynı anda dam diye oyuncu ve oynamak fikri üzerinden başka bir düzeye geçiyorsunuz. Orada da başka bir etik mesele dönmeye başlıyor. Çünkü oyuncunun mahremiyeti de önemli bir şey. Oyuncunun bakışa kendini ne kadar açtığı da önemli bir şey. Duygusu ne kadar ortaya koyduğu da önemli bir şey. Şimdi bizim bütün bu gündemler çok iç içeydi. Haliyle bunları birbirinden koparıp seyirciye ne yaptığını soruşturmak şeydi bizim için, elzem bir şeydi. O yüzden o söyleşileri yaptık. Yani olumlu geri dönüşler aldık çoğu. Yani insanlar hem meseleyi düşünmeyi bırakmadıklarını hem de aynı zamanda o duyguya da bir düzeye teslim olduklarını söylediler. Biz de o noktada artık bıraktık söyleşileri.
Daha önce de ortak oyunlarınız var. Nasıl bir araya geldiniz? Bu oyundan önce de değil mi?
Tabii tabii. Biz Ankara menşeli bir topluluğuz. Hala Ankara'ya sık sık gidip geliyoruz. Yani İstanbul'da oynadığımız kadar Ankara'da da oynamak istiyoruz. Çünkü Ankaralıyız aslında. Mekan orada kuruldu. Bizim Şamil'le tanışmamız işte 2000 kaç oluyor? 12 mi? 11 mi? Öyle bir şey oluyor. Ben Ankara'ya taşındığımda tanıştık. Zaten orada bir oyun çıkarmışlardı. Ben de dahil oldum. Sonra mekan açıldı yani. Bir tiyatro mekanı açtık. Orası işletildi bir sene boyunca. Sonra orayı kapattık tabii ki battığımız için. Sonra çeşitli sahnelerde
mekan devam tiyatro olarak devam ediyoruz.
Mekan olarak devam ediyoruz. Mekan sahne olarak. 3 sene oldu. Şamil'le ben İstanbul'a taşındık. Orada hala kalan mekan sahneden insanlar var Ankara'da. Orada bir şeyler çalışılmaya başlandı bu sene. Bu mekan İstanbul'da çıkardığı ilk oyundan söz. Sırada başka oyunlar da var. Ankara'da da bir şeyler çalışacak.
Tiyatronun ortak yapımız bu arada. Kadıköy Tiyatronu'na.
Evet.
Onlar açtılar mekanı. Beyit Cenkola.
Biz de orada çalışıyoruz.
Burada çalışıyoruz.
Böyle.
Kulis sesleri.
3 yıl geçmedi. Yine bana döndü İhsan'ın bakışın. Aynı yere oturup izledi. Anladım bir şey olduğunu. Ama kimsem kalmamıştı burada. Kaç ay sonra yine topladı herkesi. Bundan böyle kapıdan geçeni almayacakmış dedi. Adanalı pamuk tüccarı devri değilmiş artık. Okumuş etmişlerin de merak varmış. Pardon. Gene çevirecekmiş mekanı. Şu yukarısı Amerikan konsolosluymuş. 2 adım ötesi meclismiş. Elçiler, proflar, bakanlar gelecek buraya artık dedi. Hem de karılarıyla, dostlarıyla geleceklermiş. Mekan 2 ay kapalı kaldı o geceden sonra. Sonra açılış gecesi. Evdeyiz daha. Ben hazırlanıp çıktım odamdan. Annem de burada hazır değildi. Çıkmıyordum dedim. İhsan istememiş o gece beni. Dinlensin demiş. Bir şey demeden hemen odama geçtim. Bir kimse yokken biraz oynar öyle yatarım diye geçti içimden. Murat peşimden geldi ama. O yatan kenarına gözünü gitti. O bakarken oynamak gelmedi içimden. Soyup geri girdim ya. Daha çıkınca kalkar oynarım dedim. Çıkmadan. İçim geçmiş sabaha karıştı. Ertesi gece de aynı şey olunca zaten huzursuzluğu için hemen odaya geçtim Murat da peşinden. Bu sefer durmadım. Tam oynayacağım. Kalktı önüme dikildi. Bir şey mi var dedim. Oynamayacağım dedim. Niye ki dedim. İhsan. Anneme de Murat'a da oynamak isterse bırakmayın dedim.
Kulis sesleri.
Peki son olarak Türkiye'de tiyatroyu nasıl buluyorsunuz? Şimdi hem Ankara'da da tiyatro yaptınız. İstanbul'da da farklılıklar var mı? Son yıllardaki tiyatrodaki değişimler seyirci açısından ya da oyuncular açısından nasıl görüyorsunuz?
Biz Ankara'da tiyatro yapmaya başladığımızda İstanbul'daki alternatif sahneler yeni yeni açılmaya başladı aslında. Ankara'da öyle bir şey yoktu, oluşum yoktu henüz. Haliyle burada böyle bir şey çok yoğun ve hareketli biçimde yaşanırken biz İstanbul'da bir çeşit rehavetin, Ankara'da bir çeşit rehavetin içindeydik. Böyle sakin kendi halinde oyunlarını çıkaran, seyirciyi açan, böyle kendi seyirci kitlesini oluşturmuş küçük Ankara'da bir topluluktuk aslında. Hala da bir tarafımızda öyleyiz.
Evet.
benim galiba Türkiye'deki tiyatro ortamına ilişkin bir fikrimi ona çarptım şimdi.
Ya bu sorunun hep amacını anlıyorum. Hep böyle işte Türkiye'deki alternatif tiyatrolar, Türkiye'deki tiyatroya bakış falan. Şimdi böyle galiba bu kadar içindeyken çok dışına çıkıp da bakamıyoruz. Evet. Mesela kurum tiyatroları aslında düşünüldüğü kadar alternatif, tırnak için alternatif ne demek o da tartışılıyor artık açıkçası. Çünkü doğru. Bizim için ana akım olan şey alternatif tiyatro dediğimiz şey. Kurum tiyatroları gündemimizde değil çünkü hani çok izlemeye de gitmiyoruz. Ya da oradaki gündemler bizim gündemimiz de değil. Yani bambaşka gündemlerimiz var. Yani şey gündemin yanı sıra bir de işte mekan gibi, kira gibi, gelir gibi bir sürü gündemi var alternatif tiyatronun. O yüzden böyle çok hani dışarıdan bakıp böyle bir gündemimiz yok.
Bircan biraz kurumla şey ilgili soruyor galiba. Tiyatro altın çağına mı girdi geliyor? Yani, ama onun cevabı da verildi zaten. Yani evet, büyük yani prodüksiyonlar. Büyük, yani isim yapmış bazı dizi ünlüleri. Şunlar bunlar. Onlar tiyatrodan para kazanacaklarını keşfettiler.
Ya bizim için
o tarafa geldik. Onun için, üzerine konuşacak ne var diye düşünüyor
insanlar. Bizim için herhalde. Altın çağ. Çünkü biz 3 yılın sonunda işte bir oyun çıkardık. Hatta kaç sene? Son 4-5 sene oldu evet. Biz en son oyun çıkardığımızda. Arada bir sürü şey girdi filan. Bizim için öyle tamam. Çünkü ilk defa hani mekan sahne uzun zaman sonra ilk defa bir oyun çıkardı ve tabii ki bununla ilgili heyecanlıyız. Bizim için altın çağ dolayısıyla.
Öyle mi? Seyirci özlemiştik, sahneyi özlemiştik.
Aynen.
Peki şimdi bu sıralar çok karışık. Tiyatroların açılıp kapanma meseleleri ne olacağı belli değil ama dinleyicilerimiz izlemek isterlerse nereden takip edebilirler sizi? Mekan... Tarih soracağım ama tarihler belli olmayabilir şu anda.
Instagram evet. @mekansahne'den takip edebilirler.
Kadıköy Tiyatron, Geldeğirmeni'nden, Instagram'dan takip edebilirler.
Tiyatronun diğer oyun... oyunlarını da takip etsinler.
Evet, lütfen. 16'sında ilk oyunumuz aslında ama tabii bilmiyoruz bugünden böyleyken iptal olacak mı?
Muhtemelen iptal olacak.
Evet, önümüzdeki gün göremiyoruz.
Evet, bakalım.
Sosyal medyadan takip edebilirler.
Evet, evet aynen öyle.
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Kulis sesleri.
Hazırlayan ve sunan Bircan Yorulmaz.
Kulis sesleri.